Ayrım 25.
Sayfa 192. Bu yolu yapabilecek mi? Şu sizin 20 fersahı tırıs gidişle 8 saatten kısa bir zamanda alır. Ama bakın hangi şartlarla. Söyleyeyim bakalım. Bir kere tam yarı yolda onu bir saat dinlendirirsiniz. Yemeğini yer, o yerken başında durmalı ki hanın uşağı yulafını çalmasın. Çünkü ben dikkat ettim, hanlarda yulafı, atlar yiyeceği yerde uşaklar içiyor. Yanında oluruz. İkincisi, araba sayın başkan için mi? Evet. Sayın başkan araba kullanmasını bilirler mi? Evet. Peki öyleyse ata fazla yük olmamak için sayın başkan tek başına ve eşyasız yolculuk ederler. Kabul. Ama sayın başkanın yanında kimse olmayacağına göre yulafı kendileri beklemek zahmetine katlanacaklar. Biliyorum. Bana günde 30 frank verilecek. Dinlenme günleri de ücretlidir. Bir metelik aşağı olmaz, atın yemi de başkana aittir. Bay Madlen kesesinden 3 Napolyon altını çıkardı, masanın üzerine bıraktı. İşte 2 günlük peşin. Dördüncüsü, böyle bir yolculuk için körüklü araba ağır olacağından atı yorar. Onun için sayın başkanın bende bulunan gene 2 tekerlekli hafif bir arabayla yolculuğu kabul etmesi gerekecek. Kabul ediyorum. Hafiftir ama üstü açıktır. Umurumda değil. Kış aylarında olduğumuzu sayın başkan düşündüler mi? Bay Madlen buna karşılık vermedi. Flaman devam etti. Çok da soğuk olduğunu. Bay Madlen sessiz duruyordu. Skofler usta gene devam etti. Yağmur da yağabileceğini. Bay Madlen başını kaldırdı. Atla araba yarın sabah saat 4:30'da kapımın önünde hazır olsun dedi. Skofler, baş üstüne sayın başkan dedi. Sonra masanın üzerindeki bir lekeyi baş parmağıyla kazıyarak flamanların inceliklerine katmasını pek iyi bildikleri o umursamaz halle sordu. Bakın şimdi aklıma ne geldi. Sayın başkan nereye gittiklerini bana söylemediler. Nereye gidiyorlar? Konuşmanın başlangıcından beri başka bir şey düşünmüyordu ama bilinmez neden sormaya cesaret edememişti. Bay Madlen, atınızın ön bacakları sağlam mıdır dedi. Evet sayın başkan, yalnız inişlerde ona bir parça destek olursunuz. Sizin gittiğiniz yerde çok iniş var mı? Başkan, yarın sabah saat tam 4:30'da kapımın önünde bulunmayı sakın unutmayın dedi çıktı. Flaman bir süre sonra kendisinin dediği gibi aptal aptal kala kalmıştı. Belediye başkanı çıkalı 2-3 dakika olmamıştı ki kapı yeniden açıldı. Gelen gene belediye başkanıydı. Hep aynı durgun, zihnen meşgul hali vardı. Bay Skofler dedi, bana kiraladığınız birbirini taşıyan atla arabaya ne fiyat biçersiniz? Flaman kahkahayla gülerek, biri ötekini çeken sayın başkan dedi. Peki öyle olsun, fiyat için ne düşünüyorsunuz? Sayın başkan, onları benden satın almak mı istiyorlar yoksa? Hayır ama ne olur ne olmaz, size bir kefalet vermek istiyorum. Döndüğüm zaman parayı bana geri verirsiniz. Sizce arabayla atın değeri nedir? 500 frank sayın başkan. Buyurun. Bay Madlen parayı masanın üzerine bıraktı, sonra çıktı. Bu sefer bir daha geri dönmedi. Skofler usta 1000 frank istemediğine 1000 kere pişman oldu. Aslında atla araba hepsi birden 300 frank ederdi. Flaman karısını çağırdı, ona bütün bu olanları anlattı. Ne cehenneme gider bu belediye başkanı diyordu. Birbirleriyle bu konuyu tartıştılar. Kadın Paris'e gidiyor dedi, kocası hiç sanmam dedi. Bay Madlen sayıları yazdığı kağıdı ocağın üzerinde unutmuştu. Flaman onu aldı, inceledi. 5, 6, 8:30. Mutlaka bunlar posta konakları arasındaki uzaklıkları bildiriyor dedi. Karısına doğru döndü, buldum. Sahi mi? Olur şey değil. Buradan Hestin'e 5 fersah var. Hestin'den Saint Paul'e 6. Saint Paul'den Aras'a 8:30. Aras'a gidiyor. Bu arada Bay Madlen evine dönmüştü. Skofler ustadan dönerken uzun yoldan gelmişti. Sanki rahip evinin kapısı onun için kaçınmak istediği bir ayartma sebebiydi. Odasına çekilmiş oraya kapanmıştı. Bu pek tabii bir olaydı çünkü genel olarak erken yatardı. Ama aynı zamanda Bay Madeleine'in tek hizmetçisi olan fabrika kapıcısı kadın, onun ışığını saat 8.30'da söndürdüğünü fark etti. Bunu işten dönen veznedara da söyledi. Acaba belediye başkanı hasta mı nedir? Halinde bir acayiplik vardı. Bu veznedar Bay Madeleine'in odasının tam altındaki odada oturuyordu. Kapıcı kadının sözlerine pek önem vermedi, yattı, hemen de uyudu. Gece yarısına doğru birdenbire uyandı. Uykusunun arasında yukarıdan gelen sesler duymuştu, dinledi, gidip gelen ayak sesleri. Sanki yukarıdaki odada biri yürüyordu. Daha dikkatle dinledi, Bay Madeleine'in ayak sesi olduğunu anladı. Bu ona garip göründü. Genellikle kalkma saatine kadar Bay Madeleine'in odasında hiçbir ses olmazdı. Bir süre sonra bir dolabın açılıp kapanmasına benzer bir şeyler geldi kulağına. Sonra bir eşya yerinden çekildi, bir sessizlik oldu, gidip gelme yeniden başladı. Veznedar yatağında doğruldu, iyiden iyiye uyandı, çevresine bakındı. Penceresinin camından karşıki duvara aydınlık bir pencereden vuran kızılımtırak bir ışık gördü. Işığın geldiği yöne göre bu Bay Madeleine'in odasının penceresinden başkası olamazdı. Karşıdaki aydınlık titreşiyordu. Bir lambadan çok bir ateşten gelir gibiydi. Pencere camlarının çerçevesinin gölgesi duvara vurmuyordu. Demek ki pencere sonuna kadar açıktı. Bu müthiş soğuk havada bu açık pencere pek şaşırtıcıydı doğrusu. Veznedar gene uyudu. Bir iki saat sonra yeniden uyandı. Aynı ağır, düzenli gidiş gelişler tepesinde hala devam ediyordu. Işık hala karşıki duvara vuruyordu ama şimdi soluk, sakindi, bir lamba ya da mum ışığı gibi. Pencere hep açıktı. Bakın Bay Madeleine'in odasında neler oluyordu. 3. Kafatasının altındaki fırtına. Bay Madeleine'in Jean Valjean'dan başkası olmadığını okuyucu şüphe yok ki anlamıştır. Bu vicdanın derinliklerini daha önce de araştırmıştık. Oraya yeniden göz atmanın zamanı geldi. Bunu heyecanla, titreyerek yapıyoruz. Bu çeşit seyretmelerden daha korkunç bir şey olamaz. Düşüncenin gözü insanda olduğu kadar hiçbir yerde böylesine aydınlık, böylesine karanlık bulamaz. Gördüklerinin içinde insandan daha korkunç, daha karışık, daha esrarlı, daha sonsuz bir şey yoktur. Denizden daha büyük bir görünüş vardır, bu da gökyüzüdür. Gökyüzünden daha büyük bir görünüş vardır, o da ruhun içidir. İnsan vicdanının şiirini yazın, bir tek insan için bile olsa, insanların en önemsizi için bile olsa, bu muhakkak ki üstün, kesin bir tek destanda bütün destanları eritmek, karıştırmak olur. Vicdan, insanı utandıran vehimlerin, hırsların, teşebbüslerin hercümerci, hayallerin ateşi, düşüncelerin inidir. Bütün safsataların rezalethanesi, ihtirasların savaş alanıdır. Bazı saatlerde düşünen bir insanın mosmor yüzünden içeri girin, arkasına bakın, bu ruhun içine bakın, bu karanlığın içine bakın. Orada dış sessizliğin altında Homeros'un eserlerindeki gibi devlerin savaşı, Milton'ın eserlerindeki gibi ejderhaların tatlı su yılanlarıyla kapışmaları, yığınla hayalet vardır, Dante'nin eserinde olan hayali helezonlar vardır. Dante Alighieri bir gün uğursuz bir kapıya rastladı, onun önünde kararsız kaldı. İşte bir tane de bizim önümüzde var, eşiğinde tereddütle duruyoruz. Ama girelim bakalım. Petit Gervais olayından beri Jean Valjean'ın başına gelen olayları bilen okuyucunun bilgisine ekleyeceğimiz pek bir şey yok. Ondan sonra o gördüğümüz gibi Jean Valjean'dan bambaşka bir adam oldu. Piskoposun onda yaratmak istediklerini gerçekleştirdi. Bu biçim değişikliğinden ileri bir şey oldu, yüz değişikliği oldu. Ortadan kaybolmayı başardı, piskoposun gümüşlerini sattı, yalnız hatıra olarak şamdanları sakladı, kentten kente geçti, Fransa'yı güneyden kuzeye bir uçtan bir uca aştı, Montreuil-sur-Mer'e geldi, daha önce sözünü ettiğimiz düşünce aklına geldi, anlattıklarımızı başardı, kendini yakalanmaz, erişilmez bir duruma getirdi. Ondan sonra Montreuil-sur-Mer'e yerleşerek geçmişinin vicdanını üzdüğüne memnun, hayatının birinci yarısı ikinci yarısıyla yalanlanmış, sakin, rahat, umut dolu yaşadı. Sadece iki düşüncesi vardı: adını gizlemek, hayatını kutsallaştırmak, insanlardan kaçmak, Tanrı'ya yönelmek. Bu iki düşünce kafasında o kadar sıkı sıkıya birbirine karışmıştı ki, sonunda tek düşünce haline gelmişti. Her ikisi de aynı ölçüde onun kafasını kurcalıyordu. Bütün davranışlarına hükmediyor, bütün faaliyetlerini etkiliyordu. Çoğu zaman onun hayatının akışını düzeltmek için ikisi anlaşırlardı. Onu gölgeye doğru çevirirler, onun iyi niyetli, sade olmasını isterlerdi. Ona aynı şeyleri öğütlüyorlardı. Bazen aralarında anlaşmazlık çıkıyordu. Bu durumda hatırlanacağı gibi bütün Montreuil-sur-Mer denen memleketin Bay Madeleine diye tanıdığı adam, birinciyi ikinciye, güvenliğini faziletine feda etmekte tereddüt etmiyordu. Böylece bütün ihtiyatlılığına, tedbirlerine rağmen piskoposun şamdanlarını elden çıkarmamış, onun yasını tutmuş, geçen bütün taşralı çocukları çağırmış, sorguya çekmiş, Faverolles'deki aileler hakkında bilgi almıştı. Javert'in kaygı verici imalarına rağmen ihtiyar Fauchelevent'in hayatını kurtarmıştı. Daha önce de belirttik, öyle görülüyordu ki bütün bilginler, ermişler, doğrular gibi o da ilk ödevinin kendisine karşı olmadığını düşünmüştü. Ama gene de söylemek gerek, buna benzer bir durum olmamıştı. Acılarını anlattığımız bu bahtsız adamı yöneten iki düşünce hiçbir zaman bu kadar ciddi bir çatışmaya tutuşmamışlardı. Bunu Javert'in dairesine geldiğinde söylediği ilk kelimelerde belirsiz ama pek derinden anlamıştı. Bunca kalınlığın altına gömdüğü o adın hiç beklenmedik bir anda söylenmesi üzerine şaşkına döndü. Kaderinin uğursuz acayipliğinden sarhoş olmuş gibi bu şaşkınlık içinde büyük sarsıntıların öncüsü olan titremeye tutuldu. Fırtına yaklaşırken bir çınarın, saldırı yaklaşırken bir askerin yaptığı gibi eğildi. Şimşek, yıldırım dolu gölgelerin başının üzerine doğru geldiğini seziyordu. Javert'in konuşmasını dinlerken ilk düşündüğü şey gitmek, koşmak, kendini ele vermek, şu Champmathieu'yu hapisten çıkarıp yerine kendi girmekti. Bu pek acı, pek dokunaklı bir şey oldu, etinden et kesilir gibiydi. Sonra bu geçti, kendi kendine, hadi hadi dedi. Bu ilk soylu davranışı bastırdı, kahramanlığın önünde geri çekildi. Şüphesiz ki piskoposun kutsal sözlerinden sonra, bunca yıl pişmanlıktan, feragattan sonra, övülmeye değer bir tarzda başlayan tövbeden sonra, bu adamın böylesine dehşetli bir durum karşısında bile bir an olsun kıpırdamaması, önünde açık duran, öbür ucunda cennetin göründüğü uçuruma, aynı sakin adımlarla yürümekte devam etmesi pek şahane olurdu. Olurdu ama olmadı. Bu ruhun içinde meydana gelen şeyler hakkında bilgi vermemiz gerek. Ancak sadece olanı söyleyebiliriz. Önce üstünlüğü elde eden korunma içgüdüsü oldu. Aceleyle aklını başına topladı, heyecanını boğdu, Javert'in varlığını göz önüne aldı. Bu büyük tehlike dehşetin kuvvetiyle her türlü kararı sonraya bıraktırdı. Elindeki işle kendini oyaladı, bir savaşçının kalkanını yerden alması gibi o da sükunetini yeniden eline aldı. Günün geri kalan kısmını böyle geçirdi. İçinden bir kasırga, dıştan derin bir sakinlik. Ancak korunma tedbirleri diyebileceğimiz davranışlarda bulundu. Daha her şey karışık, belirsizdi, beyninin içinde birbirine çarpıyordu. Karışıklık o dereceydi ki hiçbir düşüncenin biçimini belirli olarak göremiyordu. Kendisi bile kendi hakkında bir şey söyleyemezdi. Bildiği tek şey büyük bir darbeye uğramış olduğuydu. Her zamanki gibi Fantin'in hasta yatağının başına gitti, iyilik içgüdüsüyle ziyaretini uzattı. Kendi kendine böyle davranmanın onu hemşirelere sıkı sıkı emanet etmesinin gerektiğini söylüyordu. Çünkü belki buradan uzaklaşabilirdi. Aras'a gitmesi gerekeceğini sezer gibi oluyordu. Bu yolculuğa kesin karar vermemişti ama gene de bütün kuşkulardan uzak olduğuna göre ne gibi şeylerin geçeceğini görmesinde hiçbir sakınca olmadığını düşünüyordu. Her olaya hazırlıklı bulunmak için de Skofler'den araba peyledi. Akşam yemeğini epeyce iştahla yedi. Yatak odasına çekilince düşüncelerine daldı. Durumu inceledi. Bunu şaşırtıcı, duyulmamış bir şey olarak gördü. Öylesine duyulmamış ki hayallerinin ortasında tarifsiz bir kaygı ateşiyle yerinden kalktı, kapısını sürgüledi. Başka bir şeyin daha içeri girmesinden çekiniyordu. Olabileceğe karşı kendini güvenliğe alıyordu. Bir süre sonra ışığını söndürdü. Işık onu rahatsız ediyordu. Kendisini görebileceklermiş gibi geliyordu ona. Kimdir bu görebilecek olanlar? Ne yazık ki onun kapı dışarı etmek istediği içeri girmişti. Kör etmek istediği ona bakıyordu. Vicdanı. Vicdanı yani Tanrı. Gene de ilk anlarda hayale kapıldı, bir güvenlik, yalnızlık duydu. Kapı sürgülenince kendini ele geçmez sandı. Mum sönünce kendini görünmez sandı. O zaman kendi kendini ele geçirdi. Dirseklerini masaya koydu, başını eline dayadı, karanlıklarda düşünmeye başladı. İşin neresindeyim? Rüya olmasın bunlar? Bana ne dediler? Javert'i gördüğüm, benimle o biçim konuştuğu gerçek mi? Bu Jean Mathieu nenin nesi acaba? Demek ki bana benziyor. Mümkün mü? Daha dün ne kadar sakindim. Bir şeyden kuşkulanmaktan ne kadar uzaktım. Dün bu saatlerde ne yapıyordum? Bu olayda önemli olan nedir? Nasıl düzelecek? Ne yapmalı? İşte böyle bir işkence üzüntü içindeydi. Beyni düşünceleri hatırlamak gücünü kaybetmişti. Düşünceler akan su gibi gelip geçiyordu, onları durdurabilmek için alnını iki eliyle tutuyordu. İradesini, aklını alt üst eden bu karışığın içinde bir açıklık, bir karar aradı, acıdan, kaygıdan başka bir şey elde edemedi. Başı ateş gibi yanıyordu. Pencereye gitti, camı sonuna kadar açtı. Gökte bir tek yıldız yoktu. Döndü geldi, masasının yanına oturdu. İlk saat böyle geçti. Belirsiz çizgiler azar azar biçimlenmeye, düşüncesine yerleşmeye başladı. Gerçeğin belirliliğiyle durumun tamamını değil ama bir takım ayrıntılarını seçebildi. Durum bütün garipliğine, önemine rağmen kendisinin ona kesin olarak hakim olduğunu anlamaya başladı. Bu yüzden şaşkınlığı daha da arttı. Davranışlarının gayesi olan ciddi, dindar hedeften ayrı olarak bugüne kadar yaptığı adını gömmek için bir çukur kazmaktan başka bir şey değildi. Kendi içine kapandığı saatlerde, uykusuz gecelerinde en çok korktuğu bir gün bu adın söylendiğini duymaktı. Bunun kendisi için her şeyin sonu olacağını, bu ad ortaya çıktığı gün yeni hayatını mahvedeceğini, kim bilir belki de yeni ruhunu bile öldüreceğini düşünürdü. Bunun olabileceğini düşünmek bile onu ürpertirdi. Hiç şüphesiz böyle zamanlarda birisi ona, bu adın kulaklarına geleceği, bu iğrenç Jean Valjean kelimesinin birdenbire içinde bulunduğu karanlıktan çıkıp karşına dikileceği, içine gizlendiği bilmeceyi dağıtıverecek olan müthiş aydınlığın birdenbire tepende parlayacağı saat gelebilir. Yalnız bu ad seni tehdit edemeyecek, bu aydınlık daha koyu bir karanlık yaratacak, yırtılan bu örtü esrarı arttıracak, bu deprem senin binanı sağlamlaştıracak, sen kendin istersen bu olağanüstü olay senin hayatını daha açık, daha aydınlık, daha içine işlenemez bir hale getirmeye yarayabilecek, Jean Valjean hayaletiyle yüzleştirilmeden iyi, vakur, burjuva, Bay Madeleine her zamankinden daha şerefli, daha rahat, daha saygıdeğer olarak ortaya çıkacak deseydi başını sallar, bunlara çılgınca sözler diye bakardı. İyi ama işte bütün bunlar olmuştu. Bu imkansızlıklar kümesi bir gerçekti. Tanrı bu delice şeylerin gerçek olmasına izin vermişti. Düşüncesi daha da aydınlanıyordu. Durumunu gitgide daha iyi anlıyordu. Uykudan uyanmış, gecenin ortasında bir bayırdan aşağı kayıyor, bir uçurumun tam ucunda, ayakta, ürpererek geri çekilmeye çabalıyor gibiydi. Karanlıkların içinde kaderin kendisi sandığı, kendi yerine uçuruma ittiği birini, bir yabancıyı belirli bir şekilde seçiyordu. İşi oluruna bırakmaktan başka çaresi yoktu. Berraklık, aydınlık tamamlandı, kendi kendine itiraf etti. Küreklerde onun yeri boştu, ne yaparsa yapsın orası onu bekliyordu. Pötiger ve hırsızlığı onu oraya geri çeviriyordu, o boşluk onu bekliyordu. O oraya dönünceye kadar da bekleyecekti. Kaçınılmaz bir şeydi bu, mukadderdi. Sonra şunları da düşündü. Şu anda bir vekili vardı. Jean Mathieu adındaki kişi bu bahtsızlığa uğramış gibiydi. Ona gelince bundan böyle kürekte Jean Mathieu'nun kişiliğinde yaşayacaktı. Toplumda Bay Madeleine adıyla var olacaktı. Bir kere düşüp hiçbir zaman kalkmayan bir mezar taşı gibi bu alçaklık taşının Jean Mathieu'nun başı üzerinde mühürlenmesinde insanlara engel olmazsa onun için çekinilecek hiçbir şey yoktu. Bütün bunlar öyle sarsıcı, öyle garipti ki birdenbire içinde anlatılamaz bir hareket oldu. Bunu hiç kimse hayatında iki ya da üç defadan fazla duyamaz. Kalpteki şüpheli her şeyi karıştıran, alaydan, neşeden, umutsuzluktan meydana gelen, içten içe bir kahkaha diyebileceğimiz bir vicdan sarsıntısıydı bu. Birden mumu yaktı. "Ne oluyor canım?" dedi kendi kendine. "Neden korkuyorum? Ortada ne var da böyle derin derin düşünüyorum? İşte kurtuldum, her şey bitti. Hayatımın ortasına geçmişimin fırlayabileceği bir tek kapı vardı, o da duvarla örüldü, hiç açılmamak üzere. Beni uzun zamandan beri rahatsız eden şu Javert, benim kim olduğumu tahmin ettiği sanılan kahrolasıca, iyi de tahmin eden bu korkunç içgüdü, beni her yerde hiç durmadan kovalayan bu av köpeği işte yolunu şaşırdı. İlgisi başka yöne çelindi, izi büsbütün kaybetti. Artık memnundur, beni rahat bırakır. Jean Valjean'ını yakaladı o. Kim bilir, belki de bu şehirden gitmek isteyecektir. Ama ne olursa olsun her şey bensiz oldu. Ben bu işlere karışmadım. Ne oluyoruz canım? Bu işte uygunsuz bir taraf var mı? Beni görenler de bir felaket olmuş sanacaklar. En sonunda ucu birine dokunuyorsa bunda benim hiçbir suçum yok. Hepsini yapan kader. Besbelli onun istediği bu. Onun düzenlediğini bozmaya hakkım var mı? Şimdi benim istediğim nedir? Ben neden karışıyorum bu işlere? Benim neme gerek? Nasıl? Memnun değil miyim? İyi ama bana gereken nedir? Yıllardan beri peşinde koştuğum sonuç, gecelerimin rüyası, Tanrı'ya dualarımın temeli güvenlikti. Onu elde ediyorum işte. Bunu Tanrı istiyor. Tanrı'nın iradesine karşı duramam. Peki Tanrı bunun için istiyor? Başladığım işe devam etmem için, iyilik yapmam için, bir gün özenilecek ulu bir örnek olabilmem için, çektiği cezaya yeniden kavuştuğu fazilete en sonunda bir parçacık mutluluk eklendiği söylenebilmesi için. Gerçekten de az önce şu iyi yürekli, saf, temiz rahibin evine girip de günah çıkarır gibi ona her şeyi anlatmaktan, öğüt istemekten neden korktum bir türlü anlayamıyorum. Mutlaka o da bana aynı yolu tutmamı söyleyecekti. Karar verildi, işleri oluruna bırakalım. Tanrı'nın iradesine teslim olalım. Kendi öz uçurumu diyebileceğimiz vicdanının derinliklerinde böylece kendi kendine konuşuyordu. İskemlesinden kalktı, odanın içinde dolaşmaya başladı. Hadi bakalım dedi, artık bunu düşünmeyelim, kesin karar verildi. Ama hiçbir sevinç duymadı, tersine. Denizin durmadan kıyılara vurmasına engel olunamayacağı gibi düşüncenin de bir başka düşünceye dönmesine engel olunamaz. Bu olay denizci deyimiyle gelgittir. Suçlu için bunun adı vicdan azabıdır. Tanrı da ruhu enginler gibi yükseltir. Pek az sonra ne yaptıysa bu tasalı karanlık konuşmaya devam etmekten kendini alamadı. Bu konuşmada konuşan da, dinleyen de, söylemek istediklerini söyleyen de, duymak istemediklerini duyan da kendisiydi.